Allah'ın varlığının ve insanın yaratılışının delillerinden ruh. Bu yazımızda, materyalistlerin ruhun varlığı konusunda içine düştükleri açmazı ortaya koyacak, Allah'ın üstün yaratma sanatının tecellilerinden biri olan ruh hakkında, Kur'an'da haber verilen gerçeklere ve İslam alimlerimizin izahlarına yer vereceğiz. Materyalistler ruhun kaynağını neden açıklayamazlar? Allah'ın varlığını ve canlıların yaratılışını inkar eden materyalist felsefe, İnsanın ruhuna ait özelliklerin kaynağını asla açıklayamaz. Çünkü materyalist felsefede sadece maddenin varlığına inanılır. Materyalistler, madde dışındaki tüm varlıkları reddettikleri için ruhun varlığını kabul etmemek konusunda son derece ısrarlıdırlar. Bu nedenle insan bilincini, beyni oluşturan maddeleri indirgemeye çalışırlar. Bunun için kullandıkları temel varsayım, organize olmuş madde kavramıdır. Yani sözde insana bilinç kazandıran etken, beynin içindeki nöronların arasındaki çok iyi bağlantılar olmasıdır. Bu nöronlar arasındaki kimyasal ve elektriksel hareketliliğin benlik dediğimiz şuuru oluşturduğunu iddia ederler. Materyalist bilim adamlarından biri olan Francis Crick, bu mantık dışı materyalist iddiayı şöyle özetlemiştir. Sevinçleriniz, üzüntüleriniz, hatıralarınız ve tutkularınız, kişiliğinizle ilgili hisleriniz ve iradeniz, aslında çok sayıda sinir hücresinin ve onlara bağlı moleküllerin bir arada gerçekleştirdiği hareketlerden başka bir şey değildir. Oysa bu, ne bilimsel ne de mantıksal açıdan savunabilecek bir iddiadır. Materyalistlerin insan ruhuna ait özelliklere böyle bir açıklama getirmelerini zorunlu kılan onların maddeci önyargılarıdır. Maddenin ötesinde bir varlığın mevcut olduğu gerçeğini kabul etmemek için insan zihnini maddeye indirgemeye çalışmakta, ve bu amaçla akıl ve mantıkla bağdaşmayan iddialara yönelmektedirler. Oysa ki, özellikle 20. yüzyılın sonlarında yaşanan bazı gelişmeler, insan bilincinin asla maddeye indirgenemeyeceğini, maddenin ötesinde bir gerçeğin var olduğunu ortaya koymuştur. Amerikalı felsefe ve matematik doktoru William A. Debski, Converting Matter into Mind, yani maddeyi zihne çevirmek adlı bir makalesinde, insan beynindeki nöronların, biyokimyasal işleyişinin anlaşıldığını ve bunun hangi zihinsel faaliyetlerle ilgili olduğunu tespit edildiğini belirtmiştir. Ama buna rağmen karar vermek, istemek, akıl yürütmek gibi özelliklerin maddeye indirgenemediğini ve bilinci araştıran uzmanların bu indirgemeciliğin hatasını gördüklerini Dr. Demski şöyle açıklamıştır. Bilinç bilimcilerinin bu olguyu bilincin nörolojik düzeyde anlamak ümidinden zaten vazgeçmiş oldukları görülür. Materyalizme olan bağlılık sürse de insan aklını nöron düzeyinde açıklama ümidi artık ciddi bir düşünce değildir. İnsanların düşüncelerinin, muhakeme ve yargı yeteneklerinin, karar alma mekanizmalarının, sevinç, heyecan, hayal kırıklığı gibi duygularının, beyinlerindeki nöronların birbirleriyle etkileşimi olduğunu öne sürmek son derece mantıksız bir iddiadır. Materyalistler bu konu üzerinde samimi olarak düşünürlerse kendilerinin de diğer tüm insanların da nöron yumağından veya atom yığınından çok daha farklı varlıklar olduğunu kavrayacaklardır. Beyin uzmanı Wolf Singer, bir materyalist olmasına rağmen karşı karşıya kaldığı bu gerçeği şöyle itiraf etmiştir. Evrenin bu en karmaşık maddesinde kendisini ben olarak algılayan bir şey var. Gören kim? Günümüzde bilimsel gelişmeler göstermektedir ki, dışarıda var olan maddesel dünyaya ulaşmamız imkansızdır. Beynimizde muhatap olduğumuz tüm nesneler, dışarıda var olanların kendisi değil, onların bir yansıması olan gerçekte görme, işitme, dokunma gibi algıların toplamından ibarettir. Algı merkezlerindeki bilgileri değerlendiren beynimiz, yaşamımız boyunca maddenin bizim dışımızdaki aslıyla değil, beynimizdeki kopyalarıyla muhatap olur. Biz ise bu kopyaları dışımızdaki gerçek madde zannederek yanılırız. İçinde oturduğunuz oda, önünüzdeki bütün görüntüler gerçekte beyninizin içinde görülmektedir. Peki bu görüntüleri beyninizin içinde gören kimdir? Beyninizin içinde bir göze ihtiyaç duymadan, bu odanın görüntüsünü gören, gördüklerini anlayan, okuduklarından etkilenen, bunlar üzerine düşünen kimdir? Beyne ulaşan elektrik sinyallerini bir kulağa ihtiyaç duymadan, bir dostunun sesi veya en sevdiği şarkı olarak dinleyen, dinlediklerinden zevk alan kimdir? Bu algıladıkları ile düşünen ve sevinen, üzülen, heyecanlanan varlık, protein ve yağlardan oluşan beynin kendisi olabilir mi? Bu sorular üzerinde düşünen bir insan, şuurlu olarak gören, işiten ve hisseden varlığın madde ötesinde bir varlık olduğunu hemen fark edecektir. İşte bu varlık ruhtur. Tek mutlak varlığın madde olduğunu iddia eden, insan bilincinde yalnızca beynindeki kimyasal olayların bir sonucu olduğunu zanneden materyalist düşünce bu konuda çıkmaz içindedir. Bunu görmek için herhangi bir materyaliste şu soruları sorabilirsiniz. Görüntü beynimizde oluşuyor ama bu görüntüyü beynimizde kim seyrediyor? Şu anda yanınızda bulunmayan alt kat komşunuzu gözünüzün önüne getirin. Onu bütün netliğiyle görüyorsunuz. Kıyafetinin detayları, yüzündeki çizgiler, saçlarındaki beyazlar, sesinin tonu, konuşma üslubu, yürüyüşüyle hayalinizde çok net olarak canlandırdığınız bu insanı kim izliyor? İşte bu ve benzeri soruları materyalistlere sorduğunuzda hiçbir cevap alamazsınız. Çünkü bu soruların tek cevabı Allah'ın insana vermiş olduğu ruhtur. Ruhun gerçek kaynağı nedir? Bu sorunun cevabını bize veren kaynak Kur'an'dır. Allah Kur'an'da insanı önce bedenen yarattığını, sonra da ona ruhundan üflediğini şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Rabbim meleklere demişti, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım. Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secde ederek yere kapanın. Hicr suresi 28-29. ayetler. Sonra onu düzeltip bir biçime soktu ve ona ruhundan üfledi. Sizin için de kulak, gözler ve gönüller var etti. Ne az şükrediyorsunuz. Secde suresi 9. ayet. Yukarıdaki ayetlerden de anlaşılacağı üzere ruhun kaynağında Allah'ın kendi ruhu vardır. Allah'ın insana vermiş olduğu ruh sayesinde insan kendi varlığının şuurunda olan ve ben, benim diyen bir varlık olabilmiştir. İnsan bu ruh ile düşünen, konuşan, sevinen, kararlar alan, medeniyetler kuran, ülkeler yöneten bir varlıktır. Akıl ve vicdan sahibi her insan, hayatı boyunca yaşadığı her olayı beyninin içindeki ekranda izleyen varlığın ruhu olduğunu hemen anlayacaktır. Görüntüleri ruhumuza izlettiren kimdir? Bizim dış dünya olarak izlediğimiz görüntüler yalnızca Allah'ın bizim için yarattığı özel görüntülerdir. Gerçekte dış dünyanın aslı ile hiçbir zaman muhatap olamayız. Gördüğü görüntüden dolayı heyecanlanan, sevinen, üzülen, endişelenen ruhtur. Bize her şeyi seyrettiren, üstün ilim sahibi Allah'tır. Ruhumuz beynimizde oluşan görüntüleri izlemektedir. Allah bu şekilde bizim için bir dünya hayatı yaratmakta ve bizleri imtihan etmektedir. Allah, dünya olarak algıladığımız görüntülerin belirli bir hikmet ve ilimle ruh dediğimiz varlık tarafından algılanmasını sağlar. Allah bize dilediği görüntüleri gösterdiği sürece biz hiç farkına varmadan olaylara tepki veririz. Halbuki biz ruh ve ruhun seyrettikleri dışında bir dış dünya ile muhatap değilizdir. Ruhun varlığı yaratılışın kanıtıdır. Ruh ve ruha ait özellikler evrim teorisinin tesadüf dogmasıyla ya da materyalist felsefenin organize olmuş madde iddiasıyla asla açıklanamaz. Nöronlar ve onları oluşturan atomlar düşünemezler, karar veremezler, felsefi fikirler öne süremezler, sevgi, şefkat hislerini bilemezler. Tek mutlak varlık olan Yüce Allah, içinde bulunan tüm canlılarla birlikte kainatı yaratmış ve her an yaratmaya devam etmektedir. İnsanı insan yapan vasıf, Allah'ın insana verdiği ruhtur. Her insan kendisi için önceden tespit edilmiş ecel vakti geldiğinde ruhunu yine Allah'a teslim edecek ve dünya hayatındaki yaşamı son bulacaktır. Ruh ise ahiretteki sonsuz yaşamında varlığını devam ettirecektir. Materyalistlerin ruhun varlığını inkar etmek için kullandıkları sözde destek nedir? Materyalistlerin ruhun varlığını inkar etmek için öne sürdükleri sözde destek evrim teorisidir. Darwinizmin sapkın iddialarına göre insan bir hayvan türüdür. Bu akıl ve bilim dışı iddiaya kananlar da insanın tüm özelliklerinin sözde hayvan atalarından miras kaldığını öne sürerler. Bu ise bir insanın kendisine ve diğer insanlara bakış açısı üzerinde çok tehlikeli etkiler yapar. İnsan bir hayvan türü olarak gördüğü diğer insanlara değer vermez, onların düşüncelerini önemsemez, hayatlarını değersiz görür. Büyük savaşlara, acımasız eylemlere, kitle katliamlarına, vefasızlık, sevgisizlik ve umursuzluğa sebep olan Darwinizmin beraberinde getirdiği işte bu korkunç bakış açısıdır. Oysa insan Allah'ın ruhuna sahiptir. Bu ruh ile akla, iradeye, vicdana, sağduyuya, doğruyu yanlıştan ayırma anlayışına da sahip olur. Bu ruh ile düşünebilir, karar verebilir, yargılayabilir, yaşadıklarından ders çıkarabilir. İnsanın ruhu Allah'ın dünyada yarattığı imtihana tabidir. Bu özelliklerin hiçbiri diğer canlılarda bulunmamaktadır ve bulunamaz da. Çünkü bunlar insanın fiziksel yapısı ile genleriyle ilgili özellikleri değildir. Tüm bunlar insanın ruhuna ait özelliklerdir. Dolayısıyla Darwinizmin iddiası geçersizdir, aldatıcıdır. Mutlak madde kavramına inanan Darwinizm, ruhun var olduğu gerçeği karşısında açıklamasızdır. İnkar edilemeyecek bir gerçek olan insana ait benliği görmekte, ancak bunun maddesel karşılığını aramakta ve bulamamaktadır. Kuşkusuz bulması da imkansızdır, çünkü ruh tüm maddesel kavramlardan bağımsızdır. Öyleyse akıl sahibi olan insan bu gerçeği hissetmeli, ona göre onurlu, iradeli ve vicdanına uygun yaşam sürmelidir. Ruh kavramı Kur'an'da ne şekilde geçmektedir? Ruh kavramı, hayat, idrak ve hareketin kaynağı, manevi varlık, vahiy, Allah kelamı, Kur'an-ı Kerim, kuvvet, vahiy meleği, Cebrail aleyhisselam, his, duygu ve benzeri manalar için kullanılır. Raşid el-İsfahani, El-Müfredat Garibil Kur'an, Mısır 1961. Ruh kelimesi Kur'an'da birkaç yerde geçmekte ve değişik manalara gelmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sana ruhtan sorarlar, de ki, ruh Rabbimin emrindedir, size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir. İsra Suresi 85. Ayet. 1. Allah Hazreti Adem'in topraktan şekillendirdikten sonra ona kendi ruhundan üflemiş ve böylece Hazreti Adem hayat kazanmıştır. Yine insanı ana rahminden yarattıktan sonra ona kendi ruhundan üflemiş ve onu ruh sahibi bir insan haline getirmiştir. Bu ayetlerde şöyle haber verilmektedir. Hani Rabbim meleklere, gerçekten ben çamurdan bir beşer yaratacağım demişti. Onu bir biçime sokup, ona ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın. Sad Suresi 71-72. Ayetler. 2. Ruh kelimesi Kur'an'da Ruhul Kudüs ve Ruhul Emin kavramları ile Cebrail aleyhisselam için kullanılmıştır. Ruhul Kudüs kavramı Kur'an'da 4 yerde geçmektedir. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik ve ardından peş peşe elçiler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık belgeler verdik ve onu Ruhul Kudüs Cebrail ile teyit ettik. Bakara Suresi 87. Ayet. İşte bu elçiler bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Onlardan Allah'ın kendileriyle konuştuğu ve derecelerle yükselttiği vardır. Meryem oğlu İsa'ya apacık belgeler verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Bakara Suresi 253. Ayet. Allah şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhul Kudüs'le destekledim. Maide Suresi 110. Ayet. De ki, iman edenleri sağlamlaştırmak, Müslümanlara bir müjde ve hidayet olmak üzere onu, Kur'an'ı hak olarak Rabbinden Ruhul Kudüs indirmiştir. Nal Suresi 102. Ayet. Ruhul Kudüs, ruh ve Kudüs kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Kudüs kelimesinin aslı Kudüs'tür ve mukaddes, mübarek anlamına gelir. Ruhul Kudüs, herhangi bir şaibe lekelenme ihtimali olmayan, mukaddes ve temiz ruh, vahiy meleği Cebrail demektir. Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili 3125. Ruhul Emin de Ruhul Kudüs ile eş anlamlıdır. Kur'an'da yalnızca bir ayette geçmektedir. Gerçekte o Kur'an, alemlerin Rabbinin bir indirmesidir. Onu Ruhul Emin indirdi. Şuara Suresi 192-193. Ayetler. 3. Ruh kelimesiyle Yüce Allah'ın vahyini bir başka deyişle ayetleri ifade edilmektedir. En doğrusunu Allah bilir. Kullarından dilediklerine melekleri emrinden olan ruh ile indirdi. Benden başka ilah yoktur. Şu halde benden korkup sakının diye uyarın. Nas Suresi 2. Ayet. Ruhun gerçek manasını ise Allah'tan başka kimse bilmez. Çünkü bu husus Yüce Allah tarafından şöyle haber verilmiştir. Sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir, size ilminden yalnızca az bir şey verilmiştir. İsra Suresi 85. Ayet. İnsan ruhuna ilişkin Kur'an'da haber verilen diğer konular nelerdir? Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de insanlara ruh hakkında az bir bilgi verildiğini haber vermiştir. Bununla birlikte İnsan ruhuyla ilişkili bazı konularda da kendi kanunlarını insanlara bildirmiştir. Örneğin Kur'an'da, haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah'ın zikri ile mutmain olur. Rad suresi 28. ayetiyle haber verilen konu, insan ruhuna ilişkin önemli bir sırdır. Ayette bildirildiğine göre, ruhun gerçek sahibi olan ve kalplerin yaratıcısı Yüce Allah, yarattığı sistemlerin işleyişini de açıkça haber vermektedir. Buna göre insanın yapması gereken, yaratılışına uygun olan yaşam ve davranış şeklini sergilemektir. Bir başka deyişle insan, yaratılışının amacı olan Allah'a kulluk etmek görevine uygun şekilde hareket etmelidir. İnsan iman ettiğinde, güzel ahlak sahibi olduğunda, Allah'ı yücelttiğinde, tevekküllü ve şükredici bir tavır sergilediğinde hem ruhen hem de bedenen sağlıklı ve huzurlu olacaktır. Allah'a inanan, ona dua eden, ona güvenen insanların diğerlerinden hem ruhsal hem de fiziksel olarak daha sağlıklı olmalarının nedeni yaratılışına uygun davranmalarıdır. İnsanın yaratılışına aykırı olan felsefe sistemler ise insanlara hep acı, hüzün, sıkıntı ve bunalım getirmektedir. Allah'ın haber verdiği bu kanuna uyulmadığında mutluluk ve huzur bulmak kesinlikle mümkün değildir.